Herkese merhaba. TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Kısa bir ara vermiştik. Ayaküstü ikinci sezonuyla bugün tekrar başladı. Bülent Korucu'yu da özlemiştim. Ben de bu arada hiç görmemiştim. Bülent abi sizi görmek tekrar güzel. Kendinizi de
Aynı
özettiniz.
şey, aynı şekilde Levent, ben de seni özledim. Gerçi telefonla
Teşekkür
konuşuyorduk ama
ediyorum.
böyle uzun ve
Yüz yüze
görüntülü görüşmenin şeyi
görüşememiştik.
başka.
Çok soran izleyicilerimiz vardı. Kısa bir ara verdik demiştik. Bugün tekrar başladık. Dilerseniz sosyal medyada bir iki gündür çok yoğun konuşulan bir konu var. Bir başhekim yardımcısı Gata'da Ali Edizer. Onunla başlayalım. Çünkü o konu sadece o meczup ya da trolün ötesinde şeyleri olan, anlamı olan bir konu. Bugün görevden alındı. Medeni kanunla alakalı bir eleştirisi vardı. Boşanmayın, ikinci eşinizi alın diyordu kocalara. Bu sorun oldu ama kamuoyuna mal olunca videolarına ve diğer yazdıklarına baktığınızda aslında tam bir nefret makinesi. Herkese karşı küfür, serbest, bazılarının kökünü kazınmasından bahsediyor. İnsanlara ahmak diyor, bu bir kamu görevlisi. Hakaret, küfür diğer siyasilere. Görevden
Bazı
alındı ve muhalefet dedi.
kadınları cariye
Muhalefet,
yapmaktan filan söz ediyor.
işte o küfürleri çok bahsetmek istemedim. Bir anda muhalefet dedi, büyük bir zafer çığlıkları var. Sosyal medyada görevden alınmasını büyük bir sevinçle karşılıyorlar. Çok enteresan. Aslında bu Ali Edizerler bir sonuç. O kamudaki o büyük tasfiyeden sonra meydan bunlara kaldı. Bu insanlardan şikayetçiler ama KHK'ların haklarını savunmaya gelince de sus puslar. İsterseniz biraz da bundan başlayalım. Bu bürokraside insan kalitesizliğinden ve son olaydan sizle devam edelim.
Evet, muhalefetin tavrı her zamanki gibi hani bataklığı kurutmak yerine öldürdüğü bir sinekle, kurtulduğu bir sinekle avulmak şeklinde özetlenebilir. Zaten belki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu kifayetsiz ve ufuksuz muhalefet diyebiliriz. Ama onun ötesinde Türkiye'de bürokrasinin geldiği içler acısı hali aslında özetliyor bu adam. Ve ne yazık ki yalnız da değil ve azınlıkta da değiller. Hangi devlet kurumuna bakarsanız bakın, tam bir paçozluk, tam bir pespayelik fotoğrafını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani çok değil, bundan işte 15 Temmuz'dan önce, belki biraz daha takvimleri geri alırsak 17-25 Aralık'tan önce, çünkü 17-25 Aralık'la birlikte zaten kamudaki tasfiyeler kısmen başlamıştı. Model ülke Türkiye deniyordu. Hem Müslüman hem demokrat olunabileceğini gösteren bir ülke deniyordu. Hukukun üstünlüğü kriterleri açısından yapılan birçok ölçümlemede çok üst noktalara, çok üst sıralara çıkmıştı. Türkiye'nin yakın tarihinde, uzak tarihinde hiç olmadığı kadar iyi bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü fotoğrafı veriyordu. Ne zaman ki 17-25 Aralık yaşandı, ne zaman ki devleti yönetenler başta Erdoğan olmak üzere, ailesi olmak üzere, bakanları aileleriyle birlikte yolsuzluk yaparken suçüstü yakalandılar. Onlardan hesap sormak yerine onları yakalayan devlet bürokrasisi ve onlarla birlikte olduğu düşünülen başka bürokratik elemanlar, başka kamu görevlileri o günden itibaren kıyıma başlandı ve bu kıyım 15 Temmuz'la birlikte zirveye ulaştı. 15 Temmuz artık doğrudan Ali Ediz olmayan, Ali Ediz şablonunun dışına çıkmış bütün devlet görevlilerinden, bütün kamu görevlilerinden kurtulma şansı sundu AKP'ye ve Erdoğan'a. Ve Erdoğan için ideal devlet memuru, ideal başhekim yardımcısı, ideal vali, Ali Ediz türü, Ali Ediz tipi insanlar oldu. Ve onların dışındaki
Ali Edizer.
insanlar ideoloji...
Ali Edizer. Hani yanlış olmasın,
Ali
doğrusunu
Edizer,
söyleyeyim.
evet. Onun o format dışında, o şablon dışındaki bütün devlet memurları, ister sağcı olsun, ister solcu olsun, tasfiyeye uğradı. Yani bir tarafta Acun Karadağ aynı tasfiyenin kurbanı, öbür tarafta işte polis içerisindeki ya da eğitim camiası içerisindeki cemaatle iltisaklı olduğu düşünülen insanlar, işte Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinden tut, yerel yargıdaki bir ilk derece mahkemelerindeki yaklaşık 4.000 yargıç, işte yüksek yargıdaki yaklaşık 200 yargıç, Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde, bir kefeye doldurduğunuzda model ülke demokrasi açısından, hukukun üstünlüğü açısından gösterdiği büyük bir gelişmeyle, bürokratik kalitesi açısından herkesin bir anlamda gelişimini gıptayla takip ettiği en azından bir ülke olmaktan bugün alayedizerlere mahkum bir ülke haline geldik. Ki bunu hani sadece ben söylemiyorum. Aşama aşama her bir kuruma bakarak teker teker de gidebiliriz. Yani İçişleri Bakanlığı'na bakın, İçişleri Bakanlığı personeline bakın. 2010-11 yıllarından önce en fazla konuşulan meseleler neydi? Ergenekon soruşturmaları. Ergenekon soruşturmalarında sanıklar dışarı çıktığı zaman polislere, savcılara teşekkür ediyorlardı. Çok iyi ağırlandıklarını, çok iyi muamele gördüklerini, herhangi bir işkenceye tabi tutulmadıklarını, hatta en küçük bir saygısızlığa bile muhatap olmadıklarını, çok iyi yetişmiş, dönüşmüş bir emniyet camiasının gördüklerini, gözlemlediklerini söylüyorlardı. Yani Kemal Gürüz'den tutun işte ismini sayabileceğiniz birçok İlhan Selçuk'a varıncaya kadar birçok Ergenekon sanığı çıkışında bu konuşmayı yapıyordu. Bugün sokak ortasında insanları döven, insanlara neredeyse sokak ortasında işkence eden ama alıp götürdüğü gözaltında kesinlikle işkence eden, neredeyse kurtulan yok gibi diyebiliriz. Bir emniyet teşkilatı var karşımızda. Onu bir kenara bırakın, dışişleri bürokrasisine bakın. Yani geçen hafta biliyorsun bir konferans yapılmıştı. Konferansın duvarına astıkları büyük afişe iki tane büyük İngilizce hatası yapabilecek bir bürokrasiden söz ediyoruz şu anda. Ya da yakın 4-5 ay önce İngilizce konuşması gündeme gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam müsteşar yardımcısının. Yani kağıttaki İngilizce metni okumakta zorlanan bir dışişleri bürokrasisinden söz ediyoruz. Normal sanki bir
Dışişlerinin
troll
yakın
müsteşarı.
zamanlarda yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız hani bir nargile kafede 3-5 heyecanlı İslamcı yazsa zaten öyle metinler yazar. Sayın Kurucu, şimdi bu şahıs işte Ali Edizer Medeni Kanun'la alakalı konuştu. İşte poligamiyi savundu ki bence benim adımda hiçbir mahsuru yok. Poligamiyi savunabilir bir insan fikir özgürlüğün içerisine koyabilirim. Ama şu var, adamın daha önceki videolarında söylediklerinde işte cemaati ya da Ermeniler gibi kökü kazanacak diyor, komünistler Ermeniler ahmak diyor. Yani buraya gelene kadar adam aslında bir sürü nefret suçu işlemiş ama o hiç gündem olmamış. Yani toplumdaki ikiyüzlülüğü söylemek istiyorum. İşte ne zaman Medeni Kanun'la alakalı bir şey söylemiş, adamın ipini çektiler. Bu bir ikiyüzlülük. Aynı şekilde programın başında söylediğimiz gibi devlete çok büyük bir tasfiye oldu. Birçok kaliteli kadroyu İşte çalmadıkları, çırpmadıkları için vesaire bildiğimiz sebeplerden dolayı sadece cemaatle ilintilemeyiz bu tasfiye olanları. Bunlar arasında cemaatin olmayan dürüst birçok memur var farklı düşüncelerde. Yani bunların hakkını savunmuyorsun ama bir Ali Edizer'i takmışsın kafaya işte infaz ediyorsun, indiriyorsun görevden ve bununla mutlu oluyorsun. Yani aslında laik oldukları, yani bu toplumun laiki bence Ali Edizer ve diğerleri. Şimdi siz de bunu Twitter'da duyurmuştunuz. Reza Zarrab'ın adamı açıklamalar yapınca Faik Öztrak, işte CHP Genel Başkan Yardımcısı, bir tane yürekli savcı yok mu bu iddiaları ciddiye alacak? Şimdi ya bunu artık normal kelimelerle, nezaketli kelimelerle bunu anlatmak çok zor. Bu Türkiye'de soruşturuldu. Soruşturan polislerin başına ne geldi? Silivri'de çürüyorlar. Kimisi ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Savcılar keza. Bunu bile bile yani CHP'liler bu Reza Zarrab dosyasının açıldığını ve bu işi gerçekten ciddi bir şekilde soruşturan polis ve savcıların başına neler geldiğini bilmiyor mu? Tabii ki biliyorlar ama bildiğiniz gibi siyaset bu yalanı sürdürüyorlar. Ben çok fazla şaşırmıyorum. Şimdi yine cemaat bahsinde koyarsak eğer din ilişkisinde cemaat çok büyük bir makuliyet çizgisiyle tabanda. Bu aşuruçlar neden cemaate nefret ediyor? Çünkü cemaat olduğu zaman çok fazla sesini çıkartamıyorlardı. Aynı şekilde dine alerjik grupla bu aşuruçlar arasında cemaat büyük bir makuliyet sağlıyordu. İşte cemaati toplumun tasfiye ettiğinizde işte bu tiplerle muhatap olacaksınız ki bunlar bitmez. Dediğiniz gibi sadece bir tane sinek avlanmış bir bataklık olduğu yerde duruyor. Bu iklimden, bu tarladan daha çok Ali Edizerler çıkacak göreceğiz ve aslında bu tipolojinin çok sık söylediği bir şey var. Diyor ki 15 Temmuz'da acemiydik, dersimizi aldık işte. Noyan'ı hatırlayın. Ya bunlar yarın öbür gün şiddet kullanarak silah kullanarak diğer muhalif kesimleri, laikler olabilir, diğer AKP karşıtı insanlar olabilir. Onlara
Doğrudan
karşı
isim veriyor.
şiddet
CHP diyor
kullanmaya
ya. CHP diyor.
şiddet, tabii bugün görevden alındıktan sonra bir sürü CHP tweetleri yağdırmış. Bu insanlar saldıracaklar, yani şiddet kullanacaklar. Tehlike sadece adamın ikinci eş almasını söylemesinin çok ötesinde. Bence hala tehlikeyi de görmediklerini düşünüyorum.
Kesinlikle. Bir de üstüne üstlük de şöyle diyorlar. Hani işte Veli Ağbaba mesela bir başka CHP milletvekili Twitter'da yazdı bunu. İşte gitti tırnak içinde söylüyorum FETÖ. Geldi bilmem işte METÖ, menzil cemaati bilmem ne. Ya arkadaş yani o insanların tasfiye edilen bürokratların ne kadar gerçekten cemaatle iltisaklı ben şahsen bilmiyorum. Ama öyle olduğunu iddia ettiğiniz insanların hani 1 milyonda 1'inde bu yapılan densizlik gibi, bu yapılan şiddet özendirmesi gibi, bu yapılan saçmalama gibi bir saçmalamanın bir örneğini gösteremezsiniz. Tam tersine hepimiz biliyoruz ki bu kamudaki tasfiyelerde kriterler neydi? Bu adam yabancı dil biliyor mu? Ekstra kariyer yapmış mı? Ekstra yüksek lisans yapmış mı? Yani devlette ne kadar kaliteli, işini ciddiye alan, donanımını ciddiye alan, bu işi daha iyi yapabilmek için ekstra efor sarf etmiş, ekstra eğitim almış, ekstra kendisine, kariyerine donanım eklemiş, ne kadar insan varsa hepsini ayıkladılar. Çünkü hani birazcık iyi yetişmiş, biraz kafası çalışan, kafası basan insanlara ihtiyaçları yok. Tam tersine Ali Edizer türü insanlara ihtiyaçları var. Biraz gaz verecekler, biraz para verecekler, biraz makam verecekler. Ondan sonra salacaklar sahaya. Yerine göre CHP'ye küfredecek, yerine göre başı açık kadınlara küfredecek, yerine göre başka şeyler söyleyecek. Tam istedikleri türden bürokrat şeyi, şablonu, yapısı bu adamlar. Şimdi bu kıyaslamayı yapmak için insanın azıcık hani biraz vicdanına bakması lazım diyeceğim. Yani biraz vicdanlı olması lazım, biraz vicdanının sesini dinlemesi lazım. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından kimi milletvekillerinde vicdanın esamesi okunmuyor kardeşim. Madem öyle, o zaman o eleştirdiğin dönemden buna benzer, bunun onda biri kadar, hatta benzer bile değil, saçmalamış bir tane bürokrat çıkar, gösterdi ki ha bu da işte o dönemin bürokratıydı. Yani bu kıyaslamayı yapmaya devam ettikçe ve o kaliteli bürokratları AKP'nin ağzıyla, Erdoğan'ın ağzıyla suçlu olarak tescil etmeye, lanse etmeye devam ettiği müddetçe bu tür bürokratlara mahkum olarak yaşayacaklar. İşin daha kötü tarafı AKP bir taraftan fabrikasyon olarak eğitim sistemini de çünkü çökertti. Sadece biz dış politika ya da iç politika ya da işte içişlerinden söz ediyoruz, hukuktan söz ediyoruz ama asıl büyük tehlike eğitimde. Eğitim sistemini çökertti. Hem mantalite olarak hem teoride çökertti, pratikte çökertti. Şu anda AKP'nin istediği tek şey kendisine ileride troll olabilecek insanlar yetiştirmek. Bunun için İletişim Başkanlığı'nın, Fahrettin Altun'un büyük bütçeleri kullanılarak her fırsatta işte bugüne kadar hiç akıllarına gelmemiş deniz zaferleri için filan Barbaros Hayrettin Paşa şeyleri, prodüksiyonları yaptırıp videolar çektirerek ya da büyük gövde gösterileri, büyük deniz su şovlarıyla büyük bir aşırı milliyetçilik, aşırı ırkçılık ve altı boş bir kahramanlık şeyiyle, efsanesiyle bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu nesil işte maalesef sokak röportajlarında da çıkıyoruz, görüyoruz. Sokak röportajlarında da karşımıza çıkıyor. Yerine göre doların alınıp satılabilen bir mal olduğunu zannediyor. Biz almazsak dolar yerlerde sürünür diyor. Yerine göre Mars'a, Ay'a Erdoğan'ın çift şeritli yol yapabileceğine ihtimal veriyor. Yerine göre Konya'da tank yapılabildiğine ihtimal veriyor. Yani daha kötüye gidiyoruz. Hele eğitim bürokrasisindeki yıkılış, eğitim mantalitesindeki yıkılış, bürokrasinin de ötesinde eğitim mantalitesindeki yıkılış daha kötü günlerin habercisi. Ben bugün ya da dün yanlış hatırlamıyorsam Facebook'ta bir hatıra, hani hatıraları hatırlatıyor ya Facebook. Önüme düştü, onu tekrar paylaştım. Bundan 6 yıl önce yılın, dünyada yılın ilham veren öğretmeni diye bir Türk öğretmen ödüllendirilmiş ve bu Google tarafından çok fazlasıyla ön plana çıkarılmış, uluslararası platformlarda gidip ödülünü almış filan. Şimdi böyle bir öğretmen görebiliyor musunuz Türkiye'de? Yani bu gerçekten görevini aşkla, şevkle yapan ve bir eğitimci olarak kendisini yetiştirmiş neredeyse bütün insanlar, işte biraz önce de söyledim, yani Acun Karadağ'da bir öğretmendi, Nuriye Gülmen de bir akademisyendi. Yani sağcısına, solcusuna, Alevisine, Sünnisine bakılmadan nerede böyle azıcık gerçekten eğitim verme sevdalısı, ama eğitim verirken de sadece toplama çıkarma üretmeyecek, biraz insan haklarından, biraz adaletten, biraz hukuktan bahsedecek ne kadar insan varsa hepsini tasfiye etti gittiler. Ve bir kısmı da cezaevinde, işte bir sendikaya, Aksiyon İş Konfederasyonu'nun altındaki eğitim sendikasına üye olanlar zaten toptan gitti. Ona üye olmayıp da diğer sendikalara üye olanlar da papatya falı şeklinde muamele gördüler. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı işini kaybetti. Ama şayet adaletten, hukuktan bahseden birileri varsa, solcu da olsa, solcu bir sendikaya da üye olsa, bugün cezaevinde. Eğitimcilerin ve eğitim camiasının içine düştüğü durum da bu. Ve maalesef bu eğitim mekanizmasının yetiştireceği yegane ürün Ali Edizerler olacak.
Genç Ali Edizerler olacak. Yani ki
Evet.
İslamcılık bir entelektüel akım olarak bilinirdi. Hani çok saygı duyulan, muhalefetteyken çok saygı duyulan bir insanlardı bundan, ama iktidara gelince hepsi işte karıyla kızla, cinsellikle kafayı bozmuş olduklarını görüyoruz ki bunların hani biraz okumuş kesimden gelen, bir de bunları yetiştirecekleri genç jenerasyonu, o nargile kafedekileri hiç düşünemiyorsunuz bile. Fahrettin'in saçma sapan klipleriyle gaza gelecek, nargilesini çekip serseriler bunlar. Maalesef ülkenin gençliğine kıydılar, nesillere kıydılar. Eğitimden bahsetmişken bugün bir çocuk çatıdan düşerek öldü. Sosyal medyada haberlerini görmüşsünüzdür. Maalesef bu ana akım medyada yer almıyor. Sebebi de babası EBA'ya girebilmesi için, evde internet yok. Komşudan internet çekmek için çatıya çıkıyor. Çocuk da babasının arkasından çatıya çıkıp maalesef apartman boşluğuna düşüp hayatını kaybetti. Bundan birkaç gün önce de bir öğretmen bir tepeye işte internet çeksin diye gittiği yerde de kalp krizi geçirmişti. Maalesef durumumuz bu, ama Milli Eğitim Bakanı'na sorduğunuz zaman bu ilgiden dolayı çok memnun olduğunu, aslında iyi bir gösterge olduğunu söylemişti. Nereden baksanız çok büyük bir insan kalitesizliği ve bu kalitesizliğin getireceği de maalesef bunlar, daha iyi günlerimiz duygusunu maalesef kurtulamıyorsunuz. Bu sizin jenerasyonun çok kullandığı kahtırical diyebileceğimiz kaliteli adam eksikliği, devlet adam eksikliği, çok maalesef Türkiye bu sorunu yaşıyor. Uzun süre daha da
Sanki aramızda bir
yaşayacak gibi,
kuşak
çünkü
varmış
yani
gibi muamele ediyorsun Levent bana ya.
biraz dokunurayım dedim. Yani ikimizin de sakalı vardı ya, aynı jenerasyonda değiliz. Maalesef durum bu. Bu konu daha çok konuşacağız maalesef. Çünkü bunlar mutlaka bir şekilde tekrar gündeme gelecekler, anlaşılan. Çünkü artık patlamaya, bu Mısır şeyleri patlamaya başladı. Tek tek iklimin de verdiği cesaretle ortaya çıkıyorlar. Diğer bir konu aslında geçmiş
Ben
haftanın
bir şey eklemek
konusuydu.
istiyorum Levent
Buyurun.
Bey. Hem Ali Edizer de bir sağlıkçı. Ne kadar sağlıkçı bilmiyorum. Onun mesleki donanımıyla ilgili de ciddi eleştiriler vardı. Ali Edizer'den hareketle sağlık camiası ile ilgili bir şey de söylemek lazım. Şimdi Sağlık Bakanı'nın bir hafta içerisinde yaptığı açıklamalara baktığınız zaman, biz daha önce bu korona şey ilk başladığı zaman, salgın ilk başladığı zaman defalarca konuşmuştuk. Türkiye'de salgın yönetilmiyor, tam tersine algı yönetiliyor ve bunun büyük bir risk olduğunu, halkın sağlığını, kamu sağlığını tehdit eden büyük bir risk olduğunu konuşmuştuk. Ve bugün maalesef geldiğimiz noktada ne yazık ki bu tür eleştirileri yapan insanların haklı olduğu ortaya çıktı. Yani en güvenilir insan, en güvenilir bakan olarak lanse edilen ve en azından her gün neredeyse kamuoyuna çıkıp bilgileri paylaşarak bir farklılık ortaya koyan, ya bugüne kadar AKP hükümetlerinde çok gördüğümüz bir şey değildi. Bir Sağlık Bakanı vardı, Fahrettin Koca, Ve geçen hafta bütün boyaları döküldü, bütün süksesi bitti ve verdiği rakamların aslında doğru olmadığını bizzat kendisi itiraf etmiş oldu. İşte vaka sayısı farklı, hasta sayısı farklı filan gibi bir tabir yerinde ise saçmalığa döndü. Şimdi aslında Ali Edizer'in yaptığı o saçma sapan konuşmalar bir anlamda meddah gibi gördüm ben onu. Yani bir tiyatro oyuncusu gibi yer yer kafasında kırmızı bir kukulata, yer yer kafasında başka şeyler, gözlüğünü eline alıyor,
Papyonun
indiriyor,
fotoğrafları da
bıyıklarını
var.
taşıyor. Hı? Ne fotoğrafları?
Papyonlu fotoğrafları da var. Papyonlu
Ha,
fotoğrafları
yani
da var.
bir meddah gibi, bir tiyatro oyuncusu gibi, yani yetkili bir adam olmasa gülüp geçebileceğiniz, yani sanki Levent Kırcan'ın olacak o kadarından fırlanış çıkmış bir karakter gibi bir adam neredeyse. Şimdi muhalefetin buna gösterdiği tepkiyle Fahrettin Koca'nın geçen hafta yaptığı skandal açıklamalara gösterdiği tepkiyi bir kıyaslayabilir misin? Ne tepki verdiler? Yani bir tarafta bin olarak açıklanan, ki 1500'ün hiç üstüne çıkmıyor. 1512 oluyor, 1508 oluyor, bilmem ne filan, yani böyle bir istikrar, hani istikrarlı ülke filan dediler de böyle bir istikrar dünyanın hiçbir yerinde yok. Almanya'daki çizelgelere bakıyorsun, bir inişli çıkışlı tablo var. Amerika'ya bakıyorsun öyle, diğer ülkelere bakıyorsun öyle. Türkiye'de böyle yatay bir çizgi devam ediyor. Bu bile yalan olduğunu
Ulusal
çok açık bir biçimde ortaya çıktı.
çıkarlar, Bülent Korucu, ulusal çıkarlar diye açıkladılar. Ulusal çıkarlar daha önemli insan sağlığından.
Yani binlerce insanın hayatını kaybetmesinden daha önemli bizim söylediğimiz yalanlar. Neymiş ulusal çıkar? AKP'nin başarılı olduğu
İşte,
algısını oluşturmak.
evet, işte yetmez mi? Yani bu Fahrettin
Yani
Koca'ya bu güven
Almanya,
nereden
Merkel
geldi? Ben de onu
daha mı
anlamış
az
değilim. Yani özel
düşünüyor Almanlar
hastaneler
kendi ulusal çıkarlarını?
sahibi, özel hastaneler sahibi bir sağlık bakanı, aynı şekilde oteller zinciri sahibi turizm bakanı, okullar zinciri sahibi Milli Eğitim Bakanı olduğu gibi, aslında Erdoğan kabinesinde herhangi bir insanın böyle rastgele güvenilir, dürüst bir insan olduğu için bir göreve geldiğini düşünüyorsanız, Fahrettin Koca için de bir dönem belki güven duymuş olabilirsiniz ama hiç şüpheniz olmasın, bu kabine olsun, AKP'de ya devletin önemli kilit konumundaki hiç kimse tesadüfen orada değil. Hiç kimse maalesef dürüst olduğu için, işini iyi yaptığı için orada değil. Bu konuyu yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum Sayın Korucu. Diğer konuya geçeceğiz. Evet, HDP'nin tutuklanması biraz eski bir gündem ama biz bununla ne amaçlanıyor? Konuşulmayanları konuşalım diyoruz. Hatırlarsanız 6 yıl önce olan Kobani olaylarıyla alakalı 20 kişi gözaltına alınmış. 17 tanesi tutuklandı. 17 kişi tutuklandı. Süreyya Önder zannediyorum rahatsızlığından dolayı bırakıldığını düşünüyorum. Altan Tan bırakıldı. Gülfer Akkaya bırakıldı. Onun dışında 17 kişi tutuklandı. Bunların arasında Ayhan Bilgen vardı, Kars Belediye Başkanı. Ayhan Bilgen ben bu yaştan sonra demokrasicilik oynayamam, istifa edeceğim açıklamasından sonra görevi devretme ihtimali olan eş başkan ve diğer belediye meclis üyelerini de tutukladılar. Bir nevi onların da başını yaktı, tırnak içinde söylemiş olalım. Sayın Korucu, bu 6 yıl önceki bir hadiseden bu kişiler tutuklandı. Yani amaçlanan nedir? HDP'nin kazandığı neredeyse bütün belediye başkanlıklarını, biz zaten bütün illeri aldılar. %95'ini kaybetti. Kürt seçmenine, yaklaşık 6 milyon kişinin oy verdiği partiye de düşünürsek, Kürt seçmeni artık siyasete sizin işiniz yok. Hani o eski söylem, dağda silah tutacaklarına düz ovada siyaset yapsınlar yerine artık sizin siyasette işiniz yok. Dağa çıkın. Bir şekilde ben şunu söyleyerek size soruyu bırakmak istiyorum. Acaba dış savaş vesaire çok maliyetli. İçeride kontrollü bir isyan çıkartıp tekrar o devletin birliği, bütünlüğü, bekası gibi bir senaryo peşinde koşulacak. Bunun tohumları mı ekiliyor?
Benim kanaatim şöyle Levent Bey. Şimdi Erdoğan içeride başarısızlığı ortaya çıktıkça, ekonomi yerle bir oldukça, diğer konulardaki büyük açıkları ortaya çıktıkça bunu bastırabilmek için daha fazla otoriterleşecek, daha fazla güç kullanacak, daha fazla hukuk dışına çıkacak, daha fazla demokrasi dışına çıkacak. Daha dışına çıkılacak demokrasi mi kaldı, hukuk mu kaldı diye dediğini duyar gibi oldum. Evet, olabilir. Ama her şeye rağmen en azından seçimler yapılmıştı ve az da olsa başka bir partinin adayları en azından belli illerde seçimi kazanabilmişti. Erdoğan bu kendi rejimini biraz daha konsolide edebilmek için daha fazla baskı yapmak ve insanları korkutmak zorunda. Buna mecbur. Onun için tek yol bu. Mecburi istikamet bu. Bunu yapmak için iki enstrümanı var. Bir, sabah akşam işte cemaatle iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerle ilgili operasyonlar yapıyorlar. Her gün uyanıyoruz. İşte 100 kişi, 150 kişi falanca ilde, feşmekence ilçede. Düşün 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. O program kapatılalı 5 yıldan fazla olmuş. 15 Temmuz'dan önce o program kapatılmıştı. Bütün her şey elimizde, serverlar elimizde. Hala boyacı küpü gibi balındırıp çıkarıyorlar. Aha bunlar da şeymiş, baylokçuymuş deyip bir kısım yeni insanları gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Bireysel korkutma açısından bu çok işlerine yarıyor. Hala işlerine yarayan sopalardan bir tanesi. Çünkü birisine böyle bir isnatta, cemaatte iltisaklısın isnadında bulunduğu zaman onu kale almayacak ve onu tutuklamayacak savcı, yargıç maalesef yok yani nihayetinde. Gitsin bir 3-5 ay yatsın zaten suçsuz bu adam ama gitsin 3-5 ay yatsın birisi elbet serbest bırakır düşüncesiyle tutukluyorlar. Bireysel korkutma açısından bu işlevini görmeye devam ediyor. Onun için de hiçbir zaman vazgeçmeyecekler gibi görünüyor ama kurumsal ve siyasal gözdağı açısından da HDP'yi kullanıyorlar diye düşünüyorum ben. Yani diğer siyasi partilere HDP örneğini göstererek bakın sizi de bu şekilde yapabiliriz. Size de aynı muameleyi reva gösterebiliriz diyorlar ki zaten CHP'den de 3-4 milletvekili tutuklandı biliyorsun. Birkaç tane belediyeye el koydular. İş Bankası ile ilgili hisseleri çok öfkelendikleri zaman gündeme getiriyorlar. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili işte Zaman Gazetesi'nde sürmanşet olmuş. Manşet olmuş bir röportajını gündeme getirerek sanki bunun bir suçmuş gibi bunu sunmaya çalışıyorlar. Benim kanaatim siyasete gözdağı vermek için de HDP'yi kullanıyorlar. HDP'li seçilmişleri, milletvekillerini ve belediye başkanlarını kullanıyorlar. Burada yani bana biraz trajikomik gelen şey mesela Anayasa Mahkemesi HDP'lilerle CHP'liler arasında çok bariz bir ayrım ortaya koyuyor. CHP'li milletvekilini tahliye ediyor ya da işte hak ihlali olduğunu ileri sürüyor. Aynı şartlardaki HDP milletvekiline bu imkanı vermiyor. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi bir türlü şey yapamıyor. Yaranamıyor. Yani Devlet Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamalarını göz önünde bulundurursak. Bir de bence Tayyip Erdoğan'ın oynadığı şey şuur altında insanların şu bir gerçek ki bir PKK korkusu var ve bir PKK nefreti var. Yani son 30 yılda, 40 yılda PKK'nın öldürdüğü yüzlerce, binlerce sivil var, yüzlerce, binlerce şehit ettiği güvenlik görevlisi var. Bu çok somut bir korku. Yani cemaatle alakalı ortaya konan hikayeye kendi tabanındaki insanların bile büyük çoğunluğu inanmıyor. İnanmadıkları halde işlerine geldiği için cemaatle ilgili gözaltılar, suçlamalara ya da korktukları için kimse sesini çıkarmıyor. Ama PKK dediğiniz zaman toplumun şuur altında yer etmiş bir korku var. Bu inkar edilemez. Ve o korkuyu daha fazla deşiştirerek kendi otoriter rejimine biraz daha zemin oluşturmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan diye düşünüyorum. Yoksa hani Ayhan Bilgen hani bu günlerde isnat edilen suçtan dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilmiş. Hatta üstüne devlet
Tazminat
20 bin TL tazminat ödedi bu adama. Bu adam ya şey yanlışlıkla tutuklandı. Bu adamın suçu yok diye. Şimdi aynı suçla aynı kişiyi bir kez daha tutukluyorsunuz. Sırrı Süreyya Önder'den bahsettin. Şimdi Sırrı Süreyya Önder bu şeylerde, bu ifadelerinde de bahsetti. Daha önce de bu suçlamayla biliyorsun yargılandılar. Orada mahkemelerde de bahsetti. Ben o günler içerisinde bütün neredeyse 24 saatimi İçişleri Bakanlığı'nın yanında, Adalet Bakanlığı'nın yanında geçirdim. Onlar işte Abdullah Öcalan'dan, Ada'dan onun el yazısıyla mektuplarını getiriyorlardı. Biz de alıp bunu tabana yayıyorduk ve olayları önlemeye çalışıyorduk diye ifade veriyordu. Şimdi
Tabii o
hani
babaanne olaylara yatışsın diye Öcalan'dan açıklama getirmişlerdi. Söylediği adalet o zaman dönemin Adalet Bakanı Müsteşarı Sırrı Süreyya Önder'e gösteriyor. Sırrı Süreyya Önder fotoğrafını çekip WhatsApp'tan Demirtaş'a diyor. Demirtaş kamuoyuna açıklıyor. Yani tamamen devletin kontrolünde olan bir süreçte görev almış ya da bulunmuş bir milletvekilini bugün nasıl bunları yaparsın diye tutukluyorlar. Ya daha doğrusu onu gözaltına alırlar, serbest bıraktılar ama diğerleri de benzer durumda.
Yani biliyorsun Kobani olayları nasıl çığırından çıkmıştı. Gerçekten büyük bir şeydi. Yani göz korkutan büyük şehirlerde de öyle. Ben mesela hatırlıyorum İstanbul'da Şirinevler metro üst durağı şehrin göbeğidir. O yakılmıştı. Yani ama burada insan şunu şey yapıyor. Bu olaylar nasıl başlamıştı? Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek
Düştü
şeklinde
düşecek.
böyle biraz da müstehzi bir şeyiyle, ifadeyle yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı. Sonra da bir anda kontrolsüz bir biçimde ya daha doğrusu kontrollü bir biçimde sanki birileri o tetişi, o terörü yapacak olanlara şey verdi, izin verdi, zemin hazırladı gibi. Yani yoksa hani bu 20 yıl, 30 yıl içerisinde PKK kaç defa belki eylem talimatı vermiştir, kaç defa gelip Şirinevler gibi bir yerde metrobüs durağını, otobüs durağını yakabilmiştir göstericiler, eylemciler ya da PKK sempatizanları. Şimdi
Bu
burada bir
paralelde
taht danışıklı dövüş
söylersek
vardı.
Bülent Korucu bu şeyde söylersek hani meşru göstermek adına değil yani Kobani düşü düşecek de bu kadar eylem yapıyorsan Kobani'den sonra o kadar çok olay yaşandı ki Kürt siyasal hareketiyle alakalı yani çok daha başka tepki vermiş olman lazım. Bu bana şunu hatırlattı. Mesela Kürt tabanı, Kürt siyasi hareketinin tabanı olarak kabul edilen taban çok politize bir taban. Hani çok fazla gündemi takip eden, kendi şeyinde yayınlarını takip eden bilinçli bir taban. Kayyum atamalarına itibaren baktığımızda Demirtaş'ın hapse atılması dahil işte sembolik şehir Diyarbakır iki defa iki farklı belediye başkanı da tutuklandı. Bunlara ciddi manada tepki göstermediğini görüyoruz. Tabii bir HDP çok fazla güçsüzleştirildi, organizasyon dağıldı ama ne kadar örgütlü olunduğunu biliyoruz. Türkiye'de çok ciddi toplumsal hareketlere yönelik baskılar var. Demirtaş'ın tutukluluğunu protesto edenler oldu. Başta neler geldiğini gördük. Bazı demokrasi nöbetleri başlatmışlardı. Onların nasıl engellendiğini görmüştük. Ama yine de beklenen bir tepki vardı. Ben açıkçası onu gözlemleyemedim. Bu devlet korkusundan mı kaynaklanıyor, devletin izin vermemesinden mi yoksa başka bir şeyler mi var?
Yani PKK tabanında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok fazlasıyla etkin olduğu başından beri söylene gelen bir şeydi. Hani sanki birilerinin istediği ve işine gelen türden eylemleri yapıyorlar. Mesela BDP iken ki şeyini söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası var ve bütün toplum hayır partiler kapatılmasın, BDP de kapatılmasın, partileri halk kapatır, halk açar, artık bu devir geçti, tepkileri, beklentileri, destekleri açıklandığı bir ortamda Konya Tokat Reşadiye'de bir anda bir pusu yaşandı ve yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane asker şehit oldu ve ertesi gün kimse çıkıp da yok bu partiyi kapatmayın diyemedi ve o parti kapatıldı. Şimdi ihtiyaç duyulduğunda birilerinin siparişi üzerine de eylem yapabilen bir taşeron örgüt gibi geliyor bana PKK. Yoksa hani tabii ki eylem yapmasınlar, tabii ki Diyarbakır Belediye Başkanı göze alındığı için gidip de bir polis şehit etmesinler, asker şehit etmesinler, gelip sokakları yakmasınlar. Ama öbür tarafta dediğin gibi yani Öcalan dişçiye çıkamıyor diye bütün ülkeyi bir anda ateş çemberine çevirdikleri zamanlar vardı. Hani öyle ya da böyle bir Kürt şehri bile olsa Kobani nihayetinde sınırların ötesinde bir şehir. Kobani düştü diye İstanbul'un merkezinde otobüs duraklarını yakacak kadar ileri giden bir hareket İşte Suriye'yle bir oldu, sesini çıkartmadı. Diyarbakır'da bir önceki belediye başkanı tutuklandı, hala cezaevinde sesini çıkarmadı. Seçilmiş belediye başkanı kaç ay, 2 ay mı ancak görev yapabildi? Tutuklandı ve görevden alındı, sesini çıkarmadı. Bunlar hani bir tarafa PKK inşallah keşke tamamen silah bıraksa, keşke tamamen hiç silahlı eylem yapmasa da ortam siyasete kalsa, ortam diplomasinin, siyasetin dili hakim olsa ve bu Türkiye'nin yakın tarihini ateşe atmış böyle bir sorunu başka bir şekilde çözebilse. Ama asıl bana şaşırtıcı gelen, beni şaşırtan HDP'nin tavrı. HDP'li milletvekilleri hala mecliste oturmaya devam ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. En son milletvekilini herhalde polis güçleri gidip meclisten son kişiyi de alıp götürecekleri zamana kadar da HDP hala mecliste kalmaya devam edecek. Yani 3-5 tane böyle göstermelik oturma eylemiyle sonuç almaları mümkün değil. Paradigmayı değiştirecek, gerekirse masayı devirecek. Yani siyaset oyununun masasını devirecek. Biz bu oyunda yokuz. Biz bu oyunda artık figüran olmak istemiyoruz. Mecliste işte Erdoğan bile yurt dışında konuşması gerektiğinde ne diyor? İşte mecliste bile Kürt milletvekilleri var diyor. İşte benim partimde şu kadar Kürt milletvekili var diyor. Ya bunu kendisini meşrulaştırmak için neredeyse her uluslararası temasında, her yurt dışı seyahatinde kullanıyor. Şimdi HDP'nin en azından bu oyuncağı Erdoğan'ın elinden almasını beklemek lazım. Yani sıra dışı bir şey yapmaları lazım. Yani dediğim gibi en son vekil tutuklanana kadar herhalde meclis sıralarında oturmaya devam edecekler. Erdoğan da onları
Ama Sayın
aşağılamaya devam
Korucu
ediyor.
birazcık HDP'ye haksızlık yapmayalım. Devletin bu hukuksuzluğu, şiddeti karşısında hani sanki bütün faturayı da HDP kesiyor gibi olmayalım. Meclis açılışını protesto ettiler, gelmediler. Erdoğan'ın zaten onların yeri daha burası değil demişti. Büyük bir propaganda gücü var Erdoğan'ın elinde. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar onları suçlu gösterecek şekilde davranılabilir. HDP milletvekilleri arasında çok canhıraş bir şekilde herkesin hakkını savunan işte Gergerlioğlu hemen ilk akla giden bir sürü vekil de var. Çok azınlıkta. Kabul edelim ki Demirtaş'tan sonra HDP hiçbir zaman o güçlü liderliğe tekrar kavuşmadı. Demirtaş çok popüler bir liderdi. Toplumun diğer kesimlerin de sempatiyle baktığı bir liderdi. Zaten işlerde olmasının bir sebebi de bu, başarılı olduğu içindi. Ondan sonra hiçbir şekilde o güçlü liderliğe HDP ulaşamadı. Onu da altını çizmiş olalım. Tutuklamalar
Eğer
olsun, gözaltılar, bir türlü aman vermemeler. Yani HDP aslında bir operasyon yapıldı ve dediğiniz gibi bu operasyonla başarıya ulaştığını görüyoruz neticede.
ben yanlış mı anladım? Yani HDP'nin meclis açılışında oturuma katılmayıp Erdoğan'ı protesto etmeleri ve dışarıda beklemelerini yeterli mi görüyorsun bir muhalefet olarak, bir muhalif parti olarak,
Hayır,
bunlara maruz kalmış bir parti
sadece
olarak?
tabii ki ben de HDP'yi eleştiriyorum. Demirtaş'tan sonra çok pasif kaldıklarını ben de kabul ediyorum ama tamamen onların da üzerinden bunu okuyamayız. Çünkü çok ciddi bir hukuksuzluk var. Gayrimeşru yapılan işler var. Tutuklu vekiller var. Belediye başkanlarının neredeyse tamamı alınmış. Ne yaparlarsa yapsın HDP'liler bir şekilde farklı kamuoyuna sunulacak. Ama buna rağmen pasif kaldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu pasif kalmayı sadece siyaset parti düzeyinde açıklayamayız. Çünkü bazılarının burnunun sürtülmesi özellikle Kandil'inde, Öcalan'ın da istediği bir şeydi. Hele hele Demirtaş'ın aktör olarak gözden düşmesini, İmralı'nın ve Kandil'in istediğini de herkes biliyor. O yüzden bunu da açıkça konuşmak lazım. Biraz da oradaki de Kürt siyasi hareketinde başka bileşenler de var malum. Onların da etkisini de gözlemliyoruz. HDP ile ilgili son sözünüzü alalım, diğer konuya geçelim.
Yok, bu kadar. Ben zaten fazla bile uzun konuştum. Sana gene pek konuşma şeyi fırsatı tanımadım.
Estağfurullah. Son konumuz değerli izleyiciler, bir televizyon tartışma programında Perinçek ile İsmail Hakkı Pekin, ki eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'ydı. Bir dönem aynı partideydiler. Doğu Perinçek Genel Başkan, Pekin de yardımcısıydı. Ama aralarında bir tartışma yaşandı ki daha önceden aralarının bozuk olduğunu ortaya çıkaran bir tartışmaydı bu. Ve orada çok birbirine söyledikleri kilit cümleler arasında bizim çok dikkatimizi çeken bir şey oldu. Perinçek Pekin'i askerliği bilmemekle eleştirdi. Pekin, benim senin yaşın kadar askerliğim vardır dedi. İşte strateji, Perinçek ben strateji ustasıyım, bana ne anlatıyorsun dedi. İşte bizim generallerimiz var, seni tarttılar, senin çok bir şeye benzetemediler dedi. Ama şunu da söyledi, 15-16 Temmuz'da senin ne olduğunu gördük gibi bir ifade kullandı Perinçek. Sosyal medyada takip etmişsinizdir. Videoları da var. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler sesli olarak. Ben özetlemeye çalışayım. Aşağı yukarı cümleler bunlar. Sayın Korucu, siz de izlediniz görüntüleri. Program önce konuşmuştuk. 15 Temmuz, 16 Temmuz'la alakalı ben yine bir ifşaat olarak gördüm. Çünkü İsmail Hakkı Pekin bu tasfiye olacak askerleri listesini hazırlayan ekipteydi. Hatırlarsanız Nedim Şener'le o Bamyalı kaplı Zeki Uçok, Zeki Uçok'u tanıyanlar vardı. Tanımayanlar için de bir dönem zengin çocuklarında çürük raporu verip bundan hüküm giymiş eski bir asker. Bunlar Nedim Şener'le beraber Amerika'da da bir belgesele gitmişlerdi cemaat aleyhine. Sonra o da büyük olay oldu. Apar topar bu belgeselleri olan herkes haberimiz yok ayağına yattı. Yani İsmail Hakkı Pekin partide görev almış bir insan. Tanıyanların söylediği aslında cezaevine girene kadar Ergenekon sürecinde cezaevine girmişti. Çok Perinçeklerle ideolojik yakınlığı olan bir isim değildi ama cezaevinde bir dostluk oluştu ve daha sonra partiye davet geldiğinde reddetmedi. Ama istihbaratçı olduğu için ve istihbarat daire başkanı yaptığı için birçok bilgiler vardı. Tasfiye listelerini hazırlayan ekip arasında o da vardı. Şimdi aralarında bir çatlak oluşmuş ve ifşaat var. Siz nasıl okudunuz o geçen tartışmaları?
Sanki Doğu Perinçek aba altından sopa gösterdi diyor gibi oldu. Yani o 15 Temmuz'dan sonra senin kalibreni ölçtük ve gördük derken ama o sopayı gösterirken bir taraftan da başka bir şeyi ifşa etmiş oldu. Demek ki 15 Temmuz'da bir kısım karanlık noktalar var ve bunlar birbirlerine karşı bunu koz olarak kullanmaya devam ediyorlar. Yani ne olduğunu tam bilmiyoruz, ayrıntılı bilmiyoruz. Çünkü hala 15 Temmuz üzerindeki perde tam manasıyla aralanabilmiş değil. Fakat bu tür imalı sözlerden 15 Temmuz'la alakalı farklı şeylerin olduğunu ve bunu da birilerinin bildiğini hissettiriyorlar, birbirlerine hissettiriyorlar. Hatırlarsan Kasım Süleymani öldüğü zaman da onların Türkiye'deki
Evet.
radyolarının genel yayın
Nurettin
yönetmeni
miydi?
yani Kasım
Nurettin. Haberini de
Süleymani'nin
yaptım hatta. Neler yaptığını en iyi Erdoğan bilir
aynen neler
ifadesini
yaptığını
kullanmıştı.
unutmayın. En iyi siz bilirsiniz, en iyi Erdoğan bilir filan gibi cümleler sarf etmişti. Şimdi herkes bir şeyler biliyor da bir ortada bu işin mağduru olan gariban insanlar herhalde en az biliyor. Gece uçak sesleriyle uyanıp korkup çocuklarına sarılan insanlar ve onların eşleri en az şey biliyorlar galiba. İsmail Hakkı Pekin portresine baktığımız zaman yer yer hani bir kurmay subay olarak, bir kor general olarak, bir istihbaratçı olarak bazen belki ağzından kaçırarak, bazen de bir hakikatin teslim edilmesi olarak bazı doğruları yer yer söyleyebiliyor. Hani Ergenekon'dan tutuklanmış, yargılanmış bir insan olarak mesela biz baştaki konuya bağlayacak olursak hani bürokrasideki kifayetsizlik ve kalite düşüşünü temsil eden, onu gösteren önemli konuşmalardan bir tanesi oydu. Askeriye de biliyorsun bu çok daha açık bir biçimde yaşandı. Fetömetre dedikleri şey, yazdıkları checkliste yazdıkları şeyler işte yurt dışında görev yapmış mı, iyi derece İngilizce biliyor mu, işte yüksek lisans yapmış mı, doktora yapmış mı? Adam çıktı açıkça dedi ki ya bu yani tasfiye edilenler genelde çok zeki ve çok iyi yetişmiş insanlardı. Şimdi bir anlamda bu ağzındaki
Hatta
baklayı çıkarmış
ötesini
oldu.
söyledi. Bana sorsanız kimlerle çalışırım? Tabii ki onlarla çalışırım ifadesini kullanmıştı.
Bu biraz da kendilerini kurtarma cümleleri aslında biliyorsun yani çünkü sizin döneminizde bu adamlar işte kurmay olmuş, sizin döneminizde sizinle birlikte çalışmış. O da diyor ki bugün de olsa gene onlarla çalışırım çünkü zeki, çünkü dil biliyor, çünkü yüksek lisans yapmış. Çünkü söylediğimi anlıyor. Çünkü uluslararası muhataplarımızla oturup konuşabilecek insanlar. Biraz kendisini savunurken aslında, kendi icraatlarını savunurken de doğruları söylemek zorunda kaldığını düşünüyorum ben. Ama Doğu Perinçek muammasını çözebilmek gerekiyor herhalde 15 Temmuz'u biraz daha fazla aralayabilmek için. O da geçen bir yazıya denk geldim. Bizim TRT 24'te Tarık Toros bir çetelesini çıkarmış. 7-8 ay önceki bir yazı. Bir hafta içerisinde 7-8 tane televizyon programına konuk olmuş ve Erdoğan'dan sonra televizyonda en çok görünen kişi Tarık Toros şeylerini tutmuş, çetelesini tutmuş o programların. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Binde ikilik bir oy potansiyeli olan bir adam. Televizyon programlarının baş konuğu neredeyse ve Türkiye siyasetine en fazla etki eden adam olma iddiasını göğsünü gere gere söylüyor ve bunu çıkıp kimseden aksetmiyor. Ahmet Davutoğlu da benzer bir şey söylemişti hatırlıyorsanız. Yani vesayeti ortadan kaldırmak için biz yola çıkmıştık ama ne yazık ki AKP Devlet Bahçeli vesayetiyle Doğu Perinçek vesayeti altına girdi ve onlar aslında şu anda ülkeyi yönetiyorlar gibi bir cümle kurmuştu. Bu tür böyle tartışmalarda bir anlamda frenleri de boşalıyor ve daha sonra pişman olabilecekleri şeyler söylüyorlar. Doğu Perinçek'in söylediği cümleleri ben biraz o minvalde değerlendiriyorum. Yani normalde aslında işte Ermenistan'a ateşkes ne zaman yapılır, ne zaman yapılmazı tartışıyorlardı. Korgeneral Hakkı Pek'in Doğu Perinçek'in söylediğinin aksine bir fikir beyan ettiği için Doğu Perinçek öfkelendi ve tabir yerinde ise ağzındaki baklayı çıkardı. Söylemeyeceği şeyler söyledi ve 15 Temmuz'la ilgili imalarda bulundu. Keşke böyle birkaç tane daha tartışma yaşasalar, frenleri boşalsa da biz de gerçeğin birer küçük de olsa parçalarını daha görebilsek.
Evet, bunlar sanki çok yakın zamanda yaşanacak gibi geliyor. Çıkar ortaklıkları gittikten sonra birbirlerini kendilerini kurtarmak isteyenler birbirlerini satacaklar diye tahmin ediyorum. Bu ikinci sezonun ilk programı için bugünlük bu kadar diyebiliriz Sayın Korucu. Haftaya pazartesi tekrar aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz.
İyi haftalar, görüşmek üzere.